Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ray Norvin'in 2018'de yayımlanan anı kitabı The Salt Path, Türkçe'de zaman zaman Tuz Yolu adıyla anılan, evini ve geçim kaynağını kaybeden bir çiftin İngiltere'nin güneybatısındaki South West Coast Path boyunca yürüyüşünü anlatır. Win. Eşi Motha, kortikobazal dejenerasyon teşhisi konulduktan kısa süre sonra yaşadıkları barınma krizini. 830 millik kıyı rotasında sırt çantalarıyla ilerleyerek kayda geçirir. Kitap, gezi yazısı, doğa anlatısı ve kişisel yaz anlatısını aynı çizgide buluşturur. Temel amacı, olağan yaşam düzeni çöktüğünde insanın kimliğini, ilişkilerini ve ev fikrini nasıl yeniden kurabildiğini incelemektir. Kayalıklar, deniz, rüzgar ve değişen hava yalnızca fon değildir. Çiftin fiziksel sınırlarını ve duygusal durumunu görünür kılan etkin unsurlardır. Bununla birlikte kitabın başlangıç koşullarına ilişkin bazı iddialar 2025'te kamuoyunda tartışılmış, Win bu iddiaları reddetmiştir. Bu nedenle eser, güçlü bir kişisel anlatı olarak okunurken, anı türünün anlatıcının bakış açısına bağlı doğası da akılda tutulmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak ev kavramının mülkten zihinsel aidiyete dönüşmesi, The Salt Path'ın merkezindeki en önemli soru evin ne olduğudur.
Başlangıçta ev, çiftin yaşamını sürdürdüğü çiftlik, gelir kaynağı ve yıllar boyunca kurulmuş düzen anlamına gelir. Bu düzen ortadan kalktığında Raynor ve Mott yalnızca fiziksel bir mekanı değil, toplumsal rollerini, güvenlik duygularını ve gelecek tasarılarını da yitirir.
Kıyı yolunda yürümek, bu kaybı hemen telafi eden romantik bir çözüm olarak sunulmaz. Aksine, gece kalacak yer bulma, eşyaları taşıma,
yiyecek bütçesini yönetme ve dışarıdan gelen yargılarla baş etme gibi somut güçlükler üzerinden evsizliğin kırılganlığı gösterilir.
Kitabın düşünsel hareketi, evi dört duvarla özdeşleştiren anlayıştan uzaklaşır.
Çiftin beraberliği, yürüyüş ritmi ve çevreyle kurduğu geçici ilişki, sınırlı da olsa bir aidiyet zemini yaratır. Bu, evsizliğin hafife alınması değildir. Win, güvenli bir barınağın yokluğunu sürekli hissedilen maddi bir eksiklik olarak anlatır. Ancak anlatı, aidiyetin yalnızca mülkiyetten doğmadığını savunur. Bu yaklaşım, özellikle ev, iş ve statü üzerinden tanımlanan kimliklerin ani kayıplar karşısında ne kadar savunmasız kalabildiğini gösterir.
İkinci olarak,
830 millik kıyı yolu, yasın ve hastalığın fiziksel ölçeği olur. Kitaptaki yürüyüş.
Somerset'ten başlayıp Devon ve Cornwall üzerinden Dorset'e uzanan South West Coast Path üzerinde gerçekleşir.
Bu rota, manzaralı bir seyahat hedefinden çok, çiftin içinde bulunduğu krizi taşıyabilecekleri somut bir günlük düzene dönüştürür.
Matan ciddi nörolojik hastalık teşhisi, her etapta bedenin kapasitesi, ağrı, yorgunluk ve belirsizlik sorusunu öne çıkarır.
Raynorvin, uzun yürüyüşün hastalığı iyileştirdiğini ileri süren tıbbi bir tez kurmaz. Bunun yerine hareket etmenin motun işlevselliği, morali ve çiftin ortak dikkati üzerindeki etkisini kişisel gözlem olarak aktarır.
Bu ayrım önemlidir. Çünkü anı kitabının gücü klinik kanıt sunmasında değil, hastalığın gündelik yaşama nasıl yayıldığını göstermesindedir.
Yolun inişleri, çıkışları, ağır çantalar ve hava koşulları yasın düz bir süreç olmadığını da biçimsel olarak yansıtır.
Her günün temel hedefi uzak geleceği çözmek değil, bir sonraki noktaya varabilmektir.
Böylece yürüyüş büyük bir felaket karşısında hayatı küçük, uygulanabilir parçalara ayırma pratiği haline gelir.
Kitap, dayanıklılığı kahramanca bir yenilmezlik olarak değil, belirsizlik sürerken atılan tekrar eden adımlar olarak ele alır.
Üçüncü olarak, doğa.
Dekor değil, duygusal ve maddi bir karşılaşma alanıdır. Win'in doğa yazısı, kıyı manzarasını yalnızca rahatlatıcı ve güzel bir kaçış alanı gibi resmetmez.
Deniz, uçurumlar, rüzgar, yağmur ve açık gökyüzü, çiftin hem hayranlık duyduğu hem de doğrudan maruz kaldığı gerçekliklerdir.
Doğada yaşamak, bir yandan şehir yaşamındaki sosyal etiketlerden ve sürekli açıklama yapma baskısından uzaklaşma hissi verir.
Öte yandan soğuk, ıslaklık, uykusuzluk, sınırlı yiyecek ve güvenli kamp alanı bulamama gibi sorunları ağırlaştırır.
Bu çift yönlülük, kitabı idealize edilmiş doğa anlatılarından ayırır.
Manzara, Raynor'un yasını ve Mott'un hastalığına ilişkin korkusunu silmez. Fakat dikkatlerini hayatta kalan duyulara yöneltir.
Kuşlar,
gelgitler, kıyı bitkileri ve mevsimsel değişimler. Kriz içindeki zihin için zamanın hala aktığını hatırlatan işaretlere dönüşür.
Türkiye'de doğa ile temas çoğu zaman kısa süreli tatil ya da hafta sonu etkinliği olarak düşünülür. Kitabın sunduğu deneyim ise doğanın konforlu bir tüketim nesnesi olmadığını, insanı sınırlarıyla yüzleştiren bir yaşam çevresi olduğunu vurgular.
Doğanın iyileştirici niteliği burada bir mucize değil, dikkat, hareket ve çevresel temas yoluyla oluşan kırılgan bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Dördüncü olarak, evsizlik anlatısı, görünmezlik ve toplumsal yargı sorununu açığa çıkarır. The Salt Path, evsizliği yalnızca ekonomik bir kayıp olarak değil, insanların başkaları tarafından nasıl algılandığını değiştiren bir durum olarak işler.
Raynor ve Mott, yürüyüşçü gibi göründüklerinde kabul görebilirken, kalacak yeri olmayan insanlar olarak fark edildiklerinde şüphe, mesafe ya da küçümseme ile karşılaşabilirler. Bu değişken muamele, dış görünüşün ve sınıfsal işaretlerin toplumsal kabuldeki rolünü açığa çıkarır. Çiftin eğitimli, uzun süre düzenli yaşam sürmüş insanlar olması da evsizliğin tek bir insan tipine ait olmadığını gösterir.
Anlatının bu yönü, okuru yoksulluk ve barınma güvencesizliği hakkında hazır yargılarını gözden geçirmeye çağırır.
Anchakwe'nin deneyimi, tüm evsizlik biçimlerini temsil eden kapsamlı bir sosyolojik çalışma değildir.
Çiftin yürüyebilecek fiziksel güce, birbirlerine ve sınırlı da olsa geçmişten getirdikleri bilgiye sahip oluşu deneyimlerini belirler. Kitabın değeri,
evsizliğin yapısal nedenlerini ayrıntılı biçimde çözümlemesinden çok, barınma kaybının gündelik onur. Görünürlük ve sosyal ilişki üzerindeki etkisini kişisel ölçekte hissettirmesidir. Türkiye'de kiralar, kentleşme ve güvencesiz çalışma tartışılırken,
bu kişisel bakış barınma meselesinin yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını hatırlatabilir.
Son olarak, evliliğin dayanağı ortak bir krizde yeniden sınanır, kitap, Raynor ve Mott'un uzun evliliğini ideal bir uyum tablosu olarak sunmaz.
Evlerini kaybetmeleri ve hastalık haberi, ilişkilerindeki korkuları, öfkeleri,
sorumluluk paylaşımını ve birbirlerine bağımlılıklarını daha görünür hale getirir.
Yürüyüşün zorluğu, romantik bağlılığı sürekli sınayan pratik meseleler üretir. Hangi eşyaların taşınacağı, para ne kadar dikkatli harcanacağı, dinlenme zamanının nasıl belirleneceği ve Mott'un fiziksel sınırlarının nasıl gözetileceği,
Sevegi'nin soyut bir duygu olmaktan çıkıp gündelik bakım emeğine dönüşmesini sağlar.
Win'in anlatısında eş olmak, diğerini tamamen kurtarmak ya da hastalığın sonuçlarını yok etmek anlamına gelmez.
Daha çok belirsizlik karşısında birlikte kalabilmek, zor kararları paylaşmak ve karşı tarafın değişen kapasitesine uyum sağlamak anlamına gelir.
Bu yönüyle kitap, hastalık anlatılarında sık görülen tek yönlü fedakarlık dilinden daha karmaşık bir ilişki resmi çizer.
Mott'un kendi iradesi ve yürümeye devam etme arzusu da anlatının önemli unsurudur.
Oker, çiftin bağını büyük sözlerden çok tekrar eden gündelik eylemlerde görür. Böylece The Salt Path, uzun süreli ilişkilerde dayanışmanın, ortak geleceğin garantisi değil, koşullar değiştikçe yeniden kurulan bir pratik olduğunu düşündürür.
Sonuç olarak The Salt Path, anı, gezi ve doğa yazısı okurlarına özellikle uygun bir kitaptır.
Ağır kayıp, hastalık ve barınma güvencesizliği gibi konularla ilgilenenler bunların soyut kavramlar değil,
günlük kararları belirleyen deneyimler olduğunu bu anlatıda görebilir.
Uzun mesafe yürüyüşüne meraklı okurlar için de Southwest Coast Path'ın sert coğrafyası, yürüyüşün lojistik ve bedensel boyutuna dair canlı bir çerçeve sunar.
Kitaptan çıkarılabilecek pratik yarar, krizi bütünüyle çözmeye çalışmak yerine eldeki imkanlarla bir sonraki uygulanabilir adıma odaklanmanın değeridir.
Entelektüel yararı ise ev, güvenlik, sağlık ve toplumsal kabul gibi çoğu zaman kalıcı sayılan unsurların ne kadar kırılgan olabileceğini düşündürmesidir.
Eseri benzer gezi anılarından ayıran özellik, rotanın bir başarı projesi ya da sportif meydan okuma olarak kurulmamış olmasıdır.
Yürüyüş, kayıptan kaçış değil, kaybın içinde yaşamanın yolu olur.
Doğada kusursuz bir şifa alanı değildir. Hem besleyen hem zorlayan maddi bir çevredir.
Win'in güçlü betimlemeleri bu çift anlamlılığı taşır. Yine de kitabın anı türünde olduğu,
anlatının kişisel tanıklığa dayandığı ve başlangıç hikayesiyle ilgili sonradan kamuya yansıyan ihtilafların bulunduğu bilinerek okunmalıdır.
Bu çerçevede The Salt Path, doğrulanabilir bir toplumsal inceleme olmaktan çok,
kırılganlık, bakım ve aidiyet üzerine etkili bir kişisel anlatıdır. Destek olmak isterseniz Raynor Wynne kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.